Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 18. ayrım. Sayfa 221. Aynı saatlerde Londra'nın banliyösündeki ufak apartman katında Kenan gözlerini açtı. Soğuk bir odada fakat sıcacık bir yatağın içindeydi. Bir an nerede olduğunu anlayamadı. Başını çevirince derin bir uykuda, huzur ve mutluluk içinde olan Betty'yi gördü. Kız sağ kolunu vücuduna sarmış, bir bacağını üzerine atmıştı. Dün geceyi anımsadı ve hiç kımıldamadan yatmaya devam etti. Uzun uzun sevişmişlerdi sekreter kızla. Betty tahmin ettiği kadar deneyimli bir kız değildi. Hatta sevişirken utanmış, çıplaklığını göstermekten bile sıkılmıştı. Kenan düşünmeye, dün geceki sevişirken kızdan öğrendiklerini aklında bir sıraya koymaya çalıştı. Artık uluslararası cinayet örgütünün kaynağını bulmuş, hatta çok şey öğrenmişti. Şimdi bunları rapor etmeli ve merkeze bildirmeliydi. Dün gece dönmediğini gören Hans Milch herhalde telaş içinde olmalıydı. Alman meslektaşına, hukuk bürosuna gidiyorum diye çıkmış ve bir daha onunla temas kuramamıştı. Adamcağız belki de İtalyan Cassini'nin başına gelenlerin kendi başına da geldiğini düşünebilirdi. Oysa o tatlı bir kızın koynunda geceyi sevişerek geçirmişti. Elinde olmadan gülümsedi. Betty yatağın içinde gözlerini açmadan kıpırdandı. Hafifçe aralık duran dudakları kapandı. Kenan'ın boynuna sıkıştırdığı kafasını oynattı, uyanıyordu. Genç adam gözlerini kapayarak uyuyor taklidi yaptı. Göz kapaklarını aralayan bir kız bir an mutlulukla yanında yatan adama baktı. Usulca bacağını indirip sarıldığı adamdan uzaklaştı. Onu uyandırmak istemiyordu. Dün gece ilk defa bir yabancıyı evine getirmiş ve onunla sevişmişti. Mutluydu ve yaptığından pişmanlık duymuyordu ama yine de garip bir utanç hissi benliğini kapladı. Yorgan altındaki çıplaklığını saklamak istercesine yataktan süzülerek iskemlenin üstündeki sabahlığına uzandı. Günlerden cumartesiydi ve işe gitmeyecekti. Aslında canı yataktan çıkmak istemiyordu ama odaya dolan gün ışığı ile beraber yeterince tanımadığı biriyle daha tanıştığı ilk gün yatağa girmenin ezikliğini ruhunda duymaya başladı. Şimdi yaptığının doğru bir şey olmadığını hissediyordu. Yatağın başucunda durup sabahlığının kuşağını sıktı ve uyur taklidi yapan Kenan'ı inceledi. Ondan gerçekten hoşlanmıştı. Kibar, sevecen ve anlayışlıydı. Kendisine hoyrat davranmamış, sıcak ve munis yaklaşmıştı. Ama sabahın ilk ışıklarıyla birlikte beynine bir takım sualler saplanmıştı. Ken, çalıştığı iş yerinin bir müşterisiydi ve galiba ona söylememesi gereken bir yığın gizli bilgi vermişti. Bu doğru değildi. İstemeden de olsa bir yabancının bilmemesi gereken çok şey çıkmıştı ağzından. Sevgilisi belki kötü niyetli değildi ama o bilgileri ağzından kaçırdığı için başına iç açılabilirdi. Sekreter Brent de, patron Etin Kepshow'da asla kendisini affetmeyebilirlerdi. Bir süre daha dalgın dalgın uyuyan genç adama baktı, sonra çıplak ayakla kahvaltı hazırlamak için mutfağa yürüdü. İçinde oluşan şüpheleri yenmeliydi. Ken'in art niyetli biri olduğunu düşünmesi abesti. Her müvekkil onca para ödediği avukatların çalışma sistemleri hakkında bilgi edinmeye çalışırdı. Bunu doğal karşılamalıydı. Olanlar hakkında endişelenmesi yersizdi. Çayı ocağa koydu, küçük mutfağında ses çıkarmadan kahvaltı hazırlamaya başladı. Mısır gevreği ve süt çıkardı dolaptan. Ken'e yumurta ve jambon hazırlayabilirdi. Fakat aklını bir türlü Ken'in dün gece sorduğu suallerden alamıyordu. İçine kurt düşmüştü ve şüphe çok kötü bir şeydi. Ben zaten her zaman şanssız biriyimdir diye homurdandı. 3 ay önce ayrıldığı sevgilisini anımsadı. O da kendisini uzun süre kullanmış ve sonra karşısına çıkan ilk uygun biriyle aldatmıştı. 3 ay yalnız yaşarken ne rahattı. Tecrübelendim derken bu defada bir yabancıdan hoşlanmış ve onu evine davet etmişti. Hem de tanıştıktan 4-5 saat sonra onunla yatağa girmişti. Lanet olsun diye mırıldandı içinden. Kendine kızıyordu. Zaten içeride uyuyan adam asla sonu olmayan geçici bir maceraydı. Birazdan kalkıp gidecek, belki onu bir daha hiç görmeyecekti. Bir yabancıdan ne umulabilirdi ki? Oysa ondan hoşlanmıştı. Kendisini zorlayarak, böylesi daha iyi diye homurdandı. Onu unutabilirdi. Alt tarafı tek bir gece geçirmiş olacaktı. Son deneyiminden sonra gelip geçici ilişkilere girmemeye kesin karar vermişti ama becerememiş ve yakışıklı yabancı karşısında yenik düşmüştü. Bir daha bunu asla yapmayacağım derken arkasında duyduğu hışırtıyla ürktü ve geriye döndü. Ken kapıda gülümsüyordu. Günaydın Betty, dedi. Günaydın, korkuttun beni, kalktığını duymadım. Affedersin, korkutmak istemezdim ama gördüğüm manzara öyle hoşuma gitti ki gürültü çıkarıp bozmak istemedim. Ne manzarası? Kenan yüzündeki samimi ifadeyle fısıldadı. Çok hoştun. Senin ahenkli hareketlerini seyretmek hoşuma gitti. Biliyor musun, yıllardır hiçbir kadın bana kahvaltı hazırlamadı. Bekarlıktan. Belki, fakat senin kadar da göze hoş gelen birini bulmak çok zor. Bu iltifata hiç lüzum yok. Bana kompliman yapmak zorunda değilsin. Betty, ne oldu sana? Yoksa seni kıracak bir şey mi yaptım? Yok, hayır. Öyleyse samimi hislerimi niye kabullenmek istemiyorsun? Genç kız sesini çıkarmadan elindeki yumurtaları teflon tavaya kırdı. Tahta bir kaşıkta yumurtaları çırpmaya başladı. Jambon, lütfen. Az pişmiş mi yoksa çok pişmiş mi istersin? Çok. Tamam. Kenan usulca kıza yaklaştı ve arkadan beline sarıldı. Dudaklarını boynuna yaklaştırarak onu şefkatle öptü. Sonra kulağına "Dün gece için sana teşekkür etmek isterim." diye fısıldadı. "Teşekküre hiç gerek yok. Ben de istedim ve zevk duydum. Bu ikimizin müşterek arzusuydu. Ben yine de teşekkür etmek isterim. Unutulmaz bir geceydi. Ayrıca..." Kız geri dönüp Kenan'ın mahmur gözlerine baktı. "Evet, ayrıca bu ilişkinin bir geceye mahsus kalmasını istemiyorum. Yani Londra'da kaldığın sürece birlikte olmayı mı arzuluyorsun? Neden olmasın? Ya sonra?" Kenan irkildi. Kızdaki yıkıntıyı ve belirginleşen ruhsal durgunluğu sezinler gibi olmuştu. İlk heyecanlar yatışınca Betty bu rabıtanın gelip geçici oluşunun sıkıntısını yaşamaya başlamıştı galiba. "Biliyorsun ben bir yabancıyım," diye kekeledi. "Evet, biliyorum. 3-4 gün sonra beni bırakıp çekip gideceksin. Ama Betty, sus. Bir şey söylemene gerek yok. Lütfen işi daha da zorlaştırma. Öyle olması gerektiğini biliyorum. İşi duygusallığa döküp manasız cümleler sıralamanın anlamı yok. Karşılaştık, birbirimizden hoşlandık ve yattık. Hepsi bu kadar. İkimiz de daha fazlasını ne isteyebilir ne de bekleyebiliriz." Kız gerçekleri söylüyordu. Fakat ağzından çıkan kelimelerle ruhunda esen fırtınaların aynı olmadığını Kenan rahatlıkla anlayabildi. Betty için bu bir gecelik aşk değildi. Kız kendisinden etkilenmişti. Kızın beline dolanan kollarını çözdü, kahvaltı masasının yanındaki uzun arkalıklı tahta iskemleye oturdu. Yumuşacık nazarlarla kıza bakmaya başladı. Betty'nin gözleri dolu dolu olmuştu. Genç adam içinde garip bir hüzün duydu. Betty bakışlarını kaçırıyor, göz göze gelmemeye çalışıyordu. Yumurtayı önüne koymuş, fincanlara çay doldurmaya başlamıştı. Kenan'a sormadan çaya biraz süt koymuştu. Kenan sütlü çayı hiç sevmediği halde sesini çıkarmadı. Nihayet Betty de masaya oturmuş, önüne bakarak mısır gevreğini atıştırmaya başlamıştı. Kenan sessizliği bozacak uygun birkaç kelime bulamıyordu. Sonunda kendini zorlayarak "Bugün için bir planın var mı?" diye sordu. "Hayır, yok sayılır. Niye sordun?" "Bilmiyorum, belki günü beraber geçirebiliriz diye düşünmüştüm." Kız cevap vermedi. "Ne dersin?" Betty'nin nefsiyle mücadele ettiğinin farkındaydı. "Olabilir," diye fısıldadı kız. "Senin işin yok mu?" "Biliyorsun pazartesiye kadar yok sayılır. Yalnız tıraş olup kıyafetimi değiştirmek için otele bir uğramak zorundayım. Pazartesi de senin patronunla görüşeceğim." İş konusu açılınca Betty başını kaldırıp Kenan'a baktı yeniden. Sevgilisi en masum halini ona gülümsüyordu. "Biliyor musun?" dedi. "Bu sabah bir an senden şüphe ettim." "Şüphe mi ettin? Neden?" "Bana çok sual sordun." "Ne var bunda?" "Sana söylememekliğim gerektiği bir yığın gizli şey söyledim." "Şu sarı dosyalar hikayesi mi?" "Evet, onların kimse tarafından bilinmemesi gerekir." "Büyütülecek bir yanı yok. Avukatların çoğu işi gizlidir zaten. Dosyalarını devlet sırrı gibi saklarlar. Bu bizde de böyledir." "Samimi konuşmuyorsun Ken, ya da beni kasten anlamazlığa geliyorsun." "Asıl ben niye böyle konuştuğunu anlamıyorum. Ben bundan evvel de başka avukatlar yanında çalıştım. Hiçbirinde sarı dosya sistemi yoktu. Bu sadece Capshaw firmasına has bir uygulamadır. Yani..." Kız kısa bir an Kenan'ın gözlerinin derinliklerine alaycı bir şekilde baktı. "Bana numara yapma," dedi. "Ne numarası?" "Sen de onlardansın." "Kuzum, bilmece gibi konuşma Betty. Kimlerdenim? Neyi kastediyorsun?" "Bizdeki bütün sarı dosyaların yabancılara ait olduğunu bilirim. Capshaw firmasının arşivinde gereğinden fazla sarı dosya var ve hepsi büyük bir titizlikle saklanır." "Peki sence ne anlama gelir bu?" Kız ilk defa gülümsedi. "Bunu senin daha iyi bildiğine eminim. Sen de bir yabancısın ve ısrarla Bay Capshaw'la görüşmek istiyorsun. Acaba bir Türk niye Londralı bir avukat arar ki?" "Neden aramasın ki? Londra bir sürü çok uluslu yatırımların yapıldığı büyük merkezlerden biri. O firmaların buradaki bir avukata ihtiyaçları olamaz mı?" "Senin buraya gelişin ve Etin Capshaw'u araman da böyle çok uluslu bir şirketle mi ilgili?" Kenan birden cevap veremedi. Elindeki çay bardağı dudağına gitmeden bir an havada kaldı. "Olamaz mı?" "Hiç sanmıyorum. Şayet öyle olsa niye Bay Capshaw bütün sarı dosyaların müvekkilleriyle hep dışarıda buluşur ve onları yazıhaneye çağırmaz?" "Belki kendine göre geçerli bir nedeni vardır," diyen genç adam omuz silkti. "Evet, bence de var. Bütün o dosyalarda yasa dışı bazı muamelelerin gizli olduğunu sanıyorum." "Ciddi misin? Beni şaşırtıyorsun." "Yine doğru konuşmuyorsun. İşte senden de o yüzden şüphelendim. Bak hala bana niye burada olduğunu söylemedin. Hala gerçek geri sebebini açıklamıyorsun. Hatta Türk olmasan senin polis bile olabileceğini düşünürdüm. Bana çok sual sordun." Kenan kısa bir an tereddüt etti. Kıza açılmayı, gerçek sıfatını ve gayesini anlatmayı düşündü. Betty mükemmel bir koz olabilirdi. Kızın tahminleri doğruydu. İngiliz polisine gidip onları ikna edebilirse hafta sonunda yapılacak bir baskın her şeyi ortaya çıkarırdı. Nutku tutulmuşçasına kıza bakmaya devam etti. Bir türlü karar veremiyordu. Saf kız o zaman kendisini kullandığını düşünecekti. onun ayarttığını, baştan çıkardığını ve ağzından laf aldığını sanacaktı. Gerçi hakikatte buydu ama az önce kızın gösterdiği duygusallık ve itimat hissini bozmak istemiyordu. Konuşmakta gecikince Betty homurdandı. Her neyse, beni ilgilendirmez. Yalnız senden ricam bu konuştuklarımızın aramızda kalması. İşimden kovulmak istemem. Şu sıralarda İngiltere'de iş bulmak çok zor ve ben işimden memnunum. İyi de ücret alıyorum. Patronların da beni seviyor. Kenan durumu açıklamakta geç kaldığını sezinlemişti. Belki de eline geçen iyi bir fırsatı kaçırdığını hissediyordu. Bir çay daha alabilir miyim Betty? Tabii. Kız fincanına çay koyarken Kenan kaçamak bir nazar attı. Betty diye fısıldadı. Sen gerçekten iyi ve dürüst bir kızsın. Şayet çalıştığın yerle ilgili söylediklerin doğruysa niye hala o büroda görev yapmaya devam ediyorsun? Tehlikeli değil mi? Bir gün sen de okka altına gidersin. Kötüler er veya geç adaletin pençesine düşerler. Sekreter manidar bir şekilde gülümsedi. Bunu sen mi söylüyorsun? Yalan mı? Unutma, sen de buraya karanlık işler çevirmek niyetiyle gelen birisin. Bunu artık biliyorum. Sakın aksini söyleme. Şimdi de bana vaaz vermeye kalkıyorsun. Haklı olabilirsin ama bu senin tehlikede olmadığını göstermez ki. Kimse beni suçlayamaz. Ben sarı dosyaların mahiyeti hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bir olay çıkarsa derdini polise anlatman zor olur. Betty tabağındaki son mısır gevreğini ağzına atarken garip bir insansın diye mırıldandı. Seni anlamakta güçlük çekiyorum. Beni korkutmaya mı çalışıyorsun? Hayır Betty. Sadece gerçekleri görmeni istiyorum. Nasıl yani? İşimden mi ayrılayım? Şayet orası organize bir suç yuvası ise bir an bile durmaman gerekir. Organize mi? Bununla neyi kastediyorsun? Kenan son bir kez içindeki tereddütü yenmeye çalıştı. Artık ok yayından çıkmıştı. Sekreteri açılmak zorundaydı. Kendisine kuşkuyla bakan kızı süzdü. Hiç S.I.T. diye bir şey işittin mi? Hayır, işitmem mi lazımdı? Sizin büroda hiç bu kelimeden bahsedildiğini duydun mu peki? Betty olumsuzca başını salladı. Kenan, bu organize suçlar işleyen bir cinayet şebekesinin kısaltılmış adı. Bizim büroyla bir ilişkisi var mı? Diye sordu kız. Yanılmıyorsam sizin hukuk büronuz Sıt'ın bizzat kendisi. Kızın gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Sen ne dediğinin farkında mısın? Evet hayatım. Betty sapsarı kesilmişti. Peki sen kimsin? Bunları nereden biliyorsun? Kenan mahcup bir ifadeyle mırıldandı. Ben bir polisim Betty. Fakat bana Türk olduğunu söylemiştin. Doğru, Türk polisiyim. O halde burada ne işin var? Hangi yetkiyle çalışıyorsun? Burada gücün olamaz. Bilmediğin çok şey var Betty. Çalıştığım büro uluslararası bir cinayet ve terör şebekesi. Diyebilirim ki bütün dünya polisi bu şebekeyi meydana çıkarabilmek için teşkilatlandı ve özel bir birlik kurdu. Ben o birliğin elemanıyım. Kız paniğe kapılmış vaziyette dehşete düşerek ellerini yüzüne kapadı. Ağlamak istiyordu. Kenan sekreterin işittiklerini sindirebilmesi için bir süre sustu. Betty ellerini yüzünden çektiğinde gözleri yaşarmıştı. Bütün bu söylediklerin doğru mu diye sordu. Sanırım evet. Çok cinayet işlendi Betty. Tahmin edemeyeceğin kadar çok. Kız gözlerini peçeteye silerken derin derin içini çekti. Bunu nasıl ortaya çıkardınız? Uzun hikaye. Sana sonra tafsilatıyla anlatırım. Ama 3-4 gün evvel bir arkadaşımız sizin büroya geldi ve her şey su yüzüne çıktı. Çünkü sizin şirketin elemanları onu öldürdü. Aman Allah'ım. Betty birden irkilerek sordu. Büroya gelmişse onu görmüş olmam lazım. Adı neydi? Bir İtalyan. Umberto Cassini diye biri. Evet, evet onu hatırlıyorum. Yakışıklı bir adamdı. Randevusuz olarak Bay Capshaw'u görmeye gelmiş ve çok ısrar etmişti. Ne konuştuklarını biliyor musun? Hayır, ben sadece onu Bay Capshaw'un odasına götürdüm. Hepsi o kadar mı? Kesinlikle. Büroda ne kadar kaldı? Şimdi anımsayamıyorum ama yaklaşık 20 dakika veya yarım saat kadar. Sonra ne oldu? Ne olabilir ki? Mesela Umberto Cassini bir daha geri döndü mü? Giderken sana bir şey sordu mu? Hayır. Hatırladığım kadarıyla çekerken yüzü asık ve somurtuktu. Hatta benim yüzüme bile bakmadı. İyi hatırlıyorum. Bay Capshaw onu neden içeri aldığını sordu mu? Hayır. Bay Cassini görüşmek için çok ısrar etmişti ve o sırada Etin Capshaw bürodaydı. Hayır diyemezdim. Acaba onu takip etmesi için peşinden kimseyi gönderdi mi? Bunu bilemem fakat bizim kattan kimse arkasından gitmedi. Sizin katta ne demek? Başka bir kat daha mı var? Evet, bir üstümüze büroya ait bir katımız daha var. Orada da avukatlar çalışır mı? Hayır, daha ziyade sekreterler bulunur ve arşiv olarak kullanılır. Anlıyorum diye mırıldandı Kenan. Genç polis düşünmeye başlamıştı. Cassini'nin Etin Capshaw'la ne konuştuğunu bilemezdi. Fakat avukatın derhal Cassini'yi öldürmeye karar vermiş olduğu su götürmezdi. İki ihtimal söz konusuydu. Ya Cassini kaldığı oteli avukata söylemişti, böylece Capshaw arkasından bir adamını otele göndermiş ve onu öldürtmüştü ya da bizzat kendisi otele giderek cinayeti işlemişti. Fakat Cassini'nin daha ilk temasta kaldığı oteli şüphelendiği kişiye söylemesi anlamsızdı. O zaman peşine birini takmış olması daha makul görünüyordu. Herhalde takip edildiğinin farkına varmamıştı. Düşüncelerinden sıyrılıp Betty'ye sordu. Üst katta çalışan iri yarı bir adamınız var mı? Sekreter hatırlamaya çalıştı. Evet, Steve Cameron var, dedi. Ne iş yapar? Bir tür güvenlik görevlisidir. Kapalı devre televizyonların başında durur. Kenan sırıttı. Buna hiç şaşmadım ama bir hukuk bürosu için fazla güvenlik sistemi kurulmuş değil mi? Kapalı devre televizyonlar, muhafızlar falan filan. Acaba bunlara niye gerek duyuluyor? Betty, bunu hiç düşünmedim, diye inledi. Steve Cameron dediğin adam Cassini'nin peşine takılmış olabilir mi? Nereden bileyim? Belki de. Sonra kız birden telaşla sordu. Scotland Yard'ın bu olup bitenlerden haberi yok mu? Yakında olacak hayatım. Betty suratını asarak oturduğu iskemlede dikleşti. Lütfen bana artık hayatım diye hitap etme, dedi. Sabahlığının önünden gözüken göğüs dekoltesini eliyle örtmeye çalışırken, fena halde kullanıldığımı hissediyorum, diye fısıldadı. Betty'nin apartmanının yer aldığı şehrin bu sakin banliyosunda o sabah ortalık hafif bir sisle kaplıydı. Binanın karşı kaldırımına isabet eden yerde duran siyah arabanın içinde oturan iki sivil Scotland Yard memurunun gözleri uykusuz geçen bir gecenin sonunda kan çanağına dönmüştü. Memurlardan biri sabahın köründe spor yapmak ve zinde kalmak için koşan göbekli bir adama gözleri takıldı. Sırtarak baktı. Sevimli evler ve mütevazı arabalarla dolu sokakta koşarken bir tel örgü çitin ardında bahçenin bir ucundan öteki ucuna kadar adamı kovalayan küçük köpek çok hoşuna gitmişti. Tek katlı evin sahibi kapının önüne çıkarak ''Hey King, kes sesini!'' diye bağırdı. Ama köpek kadını aldırmamıştı. Kadının sırtında eski bir sabahlık, ayağında tüylü terlikler, başında bigudiler vardı ve o durumda dışarı çıkmaya aldırış bile etmiyordu. Kapının önündeki gazeteyi aldı, köpek de fazla ilgilenmeden içeriye girdi. Arabanın içindeki memur camı indirdi. Serin sabah rüzgarı içeriye doldu. Çiçekler Nisan sabahının nemiyle ıslaktılar fakat yağış durmuştu. Uykusuzluktan üşüyen diğer memur, indir şu camı, diye söylendi. Daha ne kadar bekleyeceğiz acaba? Bilemiyorum ama neredeyse gelip bizden nöbeti devralırlar. Uykusuzluktan ölüyorum. Hey Wesley, dedi diğeri. Bu herifin kim olduğunu biliyor musun? Galiba gazeteciymiş, spor yazarı, hem de bir Türk. Spor deyince aklıma geldi. Bugünkü maçı kim kazanacak dersin? Tabii ki Newcastle. Kim olacak? Yanlıyorsun dostum. Arsenal alacak maçı. İddiaya var mısın? Varım. Nesine? Nesine istersen. Wesley birden arkadaşının kolunu dürttü. Kapıya bak, çıkıyorlar, diye homurdandı. Lanet olsun. Biraz daha bekleyemezler miydi? Hiç olmazsa nöbeti yeni ekibe devretseydik. Max, Bay Capshaw gecikti, dedi. Saatine göz atan Paul'a, hayır, diye mırıldandı. 9:05 var. O tam 9'da buraya gelir. İngilizlere özgü alışkanlık. Randevularında dakik olma prensibi. Onu iyi tanırım. Doğru, dedi İngiliz. Her şeyi vaktinde yapmayı sever. Paula süzerek İngiliz'e alaycı bir şekilde bak güldü. Huyun değişiyor galiba İngiliz. Yine bak, bana hak verdin. Ne oldu sana? Kes sesini. Yine başlamayalım. Damarıma basmaktan da vazgeç. Yok canım. Yoksa canımı mı yakarsın? Hele bir dene. Ben de onu bekliyordum zaten. Canın cehenneme, pis lezbiyen. Bir gün mutlaka o şansı yakalayacağım. Hadi oradan sürtük. Seni bilmez miyim ben? Ödün kopar benden. Max oturduğu yerden söylendi. Hadi hanımlar, bırakın bu basit ve seviyesiz tartışmaları. Sizleri hiç yakıştıramıyorum. Yorgunluktan bitik haldeki Tom, Max'e eğilerek, neden bunlar hep tartışır, aralarında bir olay mı geçti, diye sordu. Eski bir hikaye, fırsat bulursam anlatırım. Tom fazla ilgilenmedi. Müsait bir ortamda İngiliz'e sormayı aklından geçirdi. İşte geliyor, dedi Paula. Saat tam 9'du ve Ethan Capshaw, Durant Oteli'nin kahvaltı salonuna girmişti. Masada kendisine ayrılan sandalyeye oturdu ve ''Günaydın arkadaşlar'' dedi. Sesi her zamanki gibi ölçülü ve vakurdu. Onu selamlayan tim mensupları avukatın konuşmasını beklediler. Garson kahvaltı servisini yaptıktan sonra Capshaw kısık bir sesle ''Sizleri bekleyen bir sürprizim var'' dedi. Max merakla ''Güzel bir sürpriz mi?'' diye sordu. ''Öyle sayılır. Bu akşam hepinizi Carnaby Malikanesi'ne yemeğe bekliyorum.'' Tom usulca İngiliz'in kulağına eğilerek ''Orası da nedir? Bir restoran adı mı?'' dedi. Soruyu işiten Ethan, Amerikalı'ya küçümseyen bir eda ile baktı. Hayır Tom, orası benim evimdir. İlk defa göreceksiniz ama hoşunuza gideceğine eminim. İsterseniz geceyi de orada geçirebilirsiniz. Tom henüz 7 idi ama diğerleri biraz şaşırdılar. Ethan Capshaw'dan böyle teklif almaya pek alışkın değillerdi. İngiliz, bu nazikane davetinize teşekkür ederiz. Herhalde hepimiz seve seve davetinize icabet edeceğiz. Bizler için gerçek bir sürpriz. Ne var ki asıl sürprizinizin bu olmadığı kanısındayım. Yanılıyor muyum acaba? 18. ayrımın sonu. Sayfa 234. Devamı 19. ayrımda.